ayırırız?
Neden? Neden ayırırız? Çünkü birinci misak, hatırlamasak da biz o olayı bedenen hatırlamasak da ruhlarımızın verdiği bir ahit var. Yani sen bizim Rabbimiz değil misin? Bensin Rabbimiz değil miyim? Ruhlar aleminde kulların Allah Azze ve Celle'ye vermiş oldukları bir ahit var. Bu ahde biz birinci misak diyoruz. Yani kişinin Rabbini bilmesi. Birleme meselesine geldiğimizde ise aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Amin, amin. Ecmain. Cem-i cümlemizin. Bu da bir uyarıcı geldikten sonra. Şimdi fıtratta kulluğu anlatırken misal verdiğimiz ayeti kerimeyi hatırlıyor muydu? Ne yaptık? İlham ettik, öğrettik. Şimdi öyle bir fıtrat üzerindeyiz ki biz, Allah Azze ve Celle bizi öyle bir hal üzerine yaratmış ki günah işlediğinde insanın vicdanı dediğimiz veya kalbi dediğimiz bir şey sızlamaya başlar. Yani yanlış bir şey yaptığında insan bir üzüntüye duyar. Üzüntü duymaya başlar. Öyle mi? İnsanlara bir hayrı dokandığında veya Allah'ın emrettiği bir işi yaptığındaysa insan ne yapar? Böyle bir sevinç, bir huzur, bir idminan, değil mi? İşte biz insana iyilik bir haslet verdik diyor. Ses gitti, geldi, net, tamam. Şimdi bu birinci misak. Hiç daha ikinci misaka geçmedi. Şehadet kardeş, burayı iyi yakala inşallah. Buralar yakalandı mı? Kader kendiliğinden çıkıyor. Hakikatası gerekiyor mu? Kaderde insadesi söz konusu mu? Bunlar daha net anlaşılır inşallah. Şimdi düşünün, her zaman verdiğiniz bir misal var. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Amin. Ecmain. Mesela deriz, en çok verdiğimiz aleyküm selam hovam, hoş geldiniz. Herhalde hocam diyecektiniz. Lazca'da C ile ve önemli değil. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hayırlı günlerse de inşallah. Tamam. Ben anladım zaten. Sara Meylan bugün muhakkak görüşmüşsünüz. Belli. Şimdi her zaman sohbetlerde verdiğimiz bazı misaller var kardeşler. Hatırlıyor musunuz? Hiç kimse kendisine yalan söylenilmesinden hoşlanmaz. Hiç kimse kendi şahsi eşyasını bir başkası tarafından izinsiz kullanılmasından da hoşlanmaz. Evet, bu misalleri çoğaltabilirsiniz. Bunlar nedir? İnsanın illa bir din sahibi olmasıyla alakalı değil. Allah Azze ve Celle'nin bizlere yüklemiş olduğu fıtri hastalık hasletlerdir bunlar. Sübhanallah. Benim de dilim sürtmeye başladı. Şimdi bunlar yaratıldıktan sonra, yani her insana verilen hasletler. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Resulünün bize bildirdiği gibi her doğan çocuk fıtrat üzerine evet ben şahsen de gördüm. Her doğan çocuktur, fıtrat üzerine doğmuştur. Bu da istisnasız yeryüzündeki bütün insanların fıtrat üzerine yaratıldığı. Şimdi kardeşlerim, yaratılan kul, şimdi bu sorumu şahadet cevap versin. Ben kadın değil de erkek olmak istiyorum. Yaratılırken böyle bir soru sorulup da ben şunu istiyorum deme hakkına sahip miydik? Var mı böyle bir? Veyahut beyaz tenli, siyah tenli, kırmızı, zenci, köle, hür, var mı böyle bir? Sakat, sağlam, sıhhatli, ama değil, var mı böyle bir şey? Veyahut bir insanın eşini seçme veya annesini seçme aynı mı? İnsan annesini seçme hakkına sahip değil ama eşini seçmede seçme hakkına sahip değil mi? İnsanın seçme hakkına sahip olmadığı şeylere kaderim diyemiyoruz. Bunu anlatabildim mi? Yani kişinin Türk doğması, Laz doğması, Arap doğması, Rus doğması elinde olan bir şey değil. Kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. Ve bunu Allah Azze ve Celle hiç kimseyle paylaşmamış. Düşünün şimdi, her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar derken, Hızır'ın öldürdüğü çocuk kafir ruhluydu diyor. O doğuştan da kafirdi. Yaşasaydı, ana ve babası salihlerdendi, onun amellerini heder edecekti diyor. Bak bu nedir? Allah'ın kullar üzerinde bir sırrıdır. Tabii kaderin ama senin seçme hakkına sahip değilsin hidayet. Mesele bu. Yok, zorlanmıyor. Yalnız kaderde insan nasıl zorlanır? Umumen diyorum. İnsan günah batağına düşerse, bakın, kiminin çocuğu olmuyordur, kimi sıhhatli değildir, kimi mutlu bir evlilik yapmamıştır, kimi zenginken fakire düşmüştür, veya bir kadındır, zinaya teşebbüs etmiştir, veya bir adam öldürmüştür, veya eşi zina etmiştir, veya başka, veya sakattır, gözü görmüyordur, veyahut kabiliyeti yoktur, veya kafası keldir, neyse. Burada etraftaki olayları gördü mü insanda, suçu kendinde aramaktansa, tövbe edip Rabbine halisane ibadet etmektense, Allah böyle istemeseydi biz bunu yaşamazdık. Allah yazdı, biz de yaşadık. Bu tip insana şeytan vesvese vermeye başlar. Aslında bunun kaderle alakası yok. İnsanın vereceği hesapla alakası var bunun. Onun için Allah Azze ve Celle denizin köpüğünce günahları da olsa tövbe etti mi Allah affedeceğini söylüyor. Öyle değil mi? Bakın mesela Ramazan boyunda yaptığım sohbetlerde bir misal vardı. Hatırladınız mı? Savaşta iken bir mücahidin karısına hurma satan birisi tutuyor. Gel diyor, şu odada diyor daha güzel hurmalar var. Kadına ilişiyor. Cinsi münasebet dışında her şeyi yapıyor. Bakın geliyor Ömer'e söylüyor. Allah'ın örttüğünü sen de ört diyor. Ebu Bekir'e geliyor. Allah'ın örttüğünü sen de ört diyor. Allah Resulü'ne geliyor. Dayanamıyor. Yani bir günah işliyor ama işlediği günah Allah korkusu ne yapıyor? Galip geliyor. Nasıl bakarım? Ve mecliste insanların huzurunda gelip aleyhissalatü vesselama bunu ne yapıyor? İtiraf ediyor. Şimdi neden bunu anlatıyorsun? Birazdan bağlayacağım bakın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o kadar kızıyor ki, sen Allah yoluna giden bir mücahidin hanımına iliştin ha diyor. O kadar çok sesi çoğaltıyor ki adam artık kafir oldum diye zannediyor, korkuyor. Boynu yerde gidiyor. Giderken ayet iniyor ve adama süt gönderiyor. Dönüp geliyor. Git iki rekat güzel bir abdest al. İki rekat namaz kıl, bu buna kefarettir diyor. Yani güzel bir tövbe. Ömer diyor ki Allah'ın Resulü buna mı has? Kıyamete kadar diyor ümmetimden kimin başına gelirse bu ona yeter diyor. Ha gidip de artık itiraf etmene de gerek yok bunu. Şimdi bu iman tarafı, bunu anlatabildim mi şehadet? Bu iman tarafı. Peki müşrikler, kafirler ne yapar? He kardeşler, Musa ne yapar? Allah yazdı, biz de oynadık. Kara felek, kahpe felek, haşa. Oturur, içer, kafaya bulur, kaderine isyan eder, Halbuki İslam'da yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Şirk bile koşsan ölüm gırtlağa gelmediği müddetçe Allah affediyor. Yani yeter ki can boğazda olsun. Can boğazda olsun. Onun için kader meselesi genelde günahkar olan insanların kader kisvesi altında güya kendilerini aklayacağını zannederler. Kader Allah'ın kullar üzerinde bir sırrıdır kardeşlerim. Rabbim bu konuda imanımızı, gayretimizi artırsın. Şeytan insana muhakkak kaderden de yaklaşır. Her şeyden yaklaştığı gibi kaderden de yaklaşır. Ama kötü kaderden yaklaşır. Anlatabildim mi? Şimdi kader bablarını anlatırken kötü kader de demeyin. Şöyle bağlayalım, daha hayırlı olur inşallah. Yok. İlla şehadeti demiyorum. Kader eğer anlaşılmamışsa Musa, insanın anlayamadığı taraflar olan kötülüklerse sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden. Bak şimdi Musa, burayı yakalayın inşallah. Her ikisi de Allah'tan. Neredeyse anlayamayacaklardı diyor. Bu ayeti yakaladınız mı Nisa'daki? İyilikler kimdenmiş? Allah'tan. İyilik hiçbir zaman insana sıkıntı verir mi? Bizim Semih yok diyor, kaşını kaldırıyor. Peki insana sıkıntı veren nedir kardeşler? İyilik dışındaki her şey değil mi? Öyleyse iyilikler Allah'tan, kötülükler sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden. Bakın şimdi kadere bağlıyoruz. Her ikisi de Allah'tan. Bak şimdi. Her ikisi de Allah'tan. Neredeyse anlayamayacaklardı diyor. İradeyi aslında anlatmaya çalışıyor. Aleykümselam. Doğru git tam karşında.
Karşında dükkan.
Yok yok. Düz. Şimdi burada iyilikler Allah'tan, kötülükler bizim kendi elimizden işlediklerimizden, ama yaratma yönüyle kula nispet edemiyoruz. İşleyen sensin, yaratan Allah. Burayı yakaladınız mı? Şimdi buraya irade deme şehadet. Buraya irade deme. Biz kulluğa programlıyız. Bizim yaratılış gayemiz kulluk. Ha, yeme içme kulluk mudur? Değil. Bu fıtri bir ihtiyaçtır. Ama yerken de içerken de kul muyuz? Evet. Yerken de içerken de kuluz. Nasıl kuluz? Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu şeylerden helalı seçer. Helalle gıdalanırsa bu kulluğu Allah'a takdim etmiş oluruz. Allah'ın helal kıldığının dışında bir şeyle bedenimizi doldurursak ne olur? Bu da kulluktur. Allah'tan gayrına kulluktur. Burada kulluğu ele alırken fıtri suçlar ve Allah'a karşı işlenen suçlar vardır. Zulüm hadisinde hatırlayacak olursanız Allah kendisine eş koşulmasından diyor hoşlanmaz ve affetmez diyor. Meşiyetine gelince dilerse azap ediyor, dilerse affediyor. Şimdi mesela Ebu Said Hoca'nın verdiği güzel bir örnek var. Şimdi sen diyor yolculuk yaparken giderken şurada Saadi gide öleceksin. Sen bunu bilmiyorsun ve yolculuk yapıyorsun. Sen o an camiye giderken de ölebilirsin, meyhaneye giderken de ölebilirsin diyor. Burada senin İrade demek istediğiniz yer buysa sen burada camiyi seçmeye gayret edeceksin. Ama kader bahislerini anlatırken kader Allah'ın kullar üzerinde sırrı diyoruz ya, kimin nerede öleceğini kim bilir? Allah bilir. Hangi saat, hangi dakikada bulutlarda olanı, rahimler ne zaman kopacağını, bunu kim bilir? Ancak Allah Azze ve Celle'dir. Bize düşen sadece amel etmek, amel etmek, amel etmek. İyilikle uğraşmak, iyilikte yarışmak, takvada yarışmak. Ha, insan günah işlemez mi? İşler. Siz günah işlemeyecek olsaydınız, Allah günah işleyecek bir topluluk getirirdi. Onlar günah işlerdi, tövbe derlerdi. Allah da tövbelerini kabul ederdi. Allah bizi hayırlardan kılsın kardeşlerim. Öyle bir pislikten çıkıyoruz ki, öyle bir günah batağından çıkıyoruz ki, yani öyle hallerdeyiz ki sen kurtulsan seni birisi sanki adeta yuvarlıyor. Öbürü çıksa öbürü yuvarlanıyor. Burada sadece Ya Rab beni sadıklarla beraber kıl. Ya Rab Müslüman elinden dininden emindir. Beni bu sıfatlarla nasıflandırdı. Ama kaderde hakikaten kadere iman çok tatlı bir mevzudur. Hakikaten insan öğrendikçe imanı kat kat artıyor. Kat kat artıyor. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun ki kader senin yanındaki bir bilgide, senin bir sırrın. Sana hamdü senalar olsun ki bizimle bunu paylaşmadın diye dua edeceksiniz bakın. Alo. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Sen nasılsın? Hamza'yı öldüren Vahşi diyor ki iyi ki diyor Hamza'nın ölümü benden olmuş diyor. Sahabelerden kılıcını bile çekenler var. Ya durun diyor. O beni öldürseydi ben müşriktim, cehenneme gidecektim. Bak ben onu öldürdüm, şehit oldu cennette diye. Öyle bile olsa konuşma diyorlar. Daha sonra Vahşi de şehit oluyor mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki Allah şu iki kişiye çok güldü diyor. Ve kendisi de gülüyor. İbn-i Mesud aktarırken kendisi de gülüyor. Allah Resulü de böyle güldü diyor. Kişi diyor mümindir, cihad eder. Kendisini bir müşrik vurur, öldürür, şehit olur. O cennete gider diyor. Allah diyor o müşriye de diyor hidayet eder. O da diyor Allah yoluna savaşa gider. Öldürülür, o da onun yanına gider de diyor. Çok güldü diyor. Bak bu bir kader. Dua edin diyor. Dua kaderin önüne geçer diyor. Bak bu bir kader. Yani bu da kaderin cüzünden bir cüz. Hastalık, o da kader. Şifayı isteme, o da kader. Yani Allah'ın kulları üzerinde bir sırrı. Rabbim ayağımızı sabit kılsın, kaydırmasın. Ben hiç kader meselesini düşünmem. Hiç. Daha bugüne kadar beni hiç meşgul etmemiştir. Hiç. Ama en çok okuduğum, baktığım, defalarca dönüp dönüp baktığım rivayetlerden en çok kader meselesidir. Her okuduğumda da şöyle baktığımda ne kadar ilginç derim. Kaderde Musa sadece günahkar insanların müşkülatları vardır. İman ehlinde müşkülat olduğunu göremezsiniz. İman ehlindeki insanlara bakın, yani burada illa genelleme de yapmamak gerekir. Ama Kur'an'ın ifadelerine baktığımızda bunlar. Genelde müşrik olanların işte yalanladığınız ateş, yalanladığınız cehennem diyor ya, onlar işte annelerimiz, babalarımız şirk koşmasaydı biz de buraya gelmezdik. Hatırladınız mı ifadeleri? Allah Azze ve Celle onlara size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Burayı size söylemedi mi? Söyledi. İşte tadın bakalım. O yalanladığınız diyor ya, bu hep onların. Allah imanımızı artırsın. Rabbim gayretimizi artırsın. Ben şimdilik bu kadar diyeyim. Çünkü başından kaderi almadığım için konuştukça ben de patavatsız söz söyleyebilirim. Sonra onu toparlamak için 10 dakika konuşmam lazım. Ama kader meselesini başta tabi dinlemek güzel bir şey şehadet de dikkatli konuşmak gerekir. Dikkatli konuşmak gerekir. Ben bu kadar yeterli olduğu kanaatindeyim. Diyor. Kardeşler de dinliyor. Burada da oturuyoruz. Çay içiyoruz. Ama kader meselesini ele alırken ben bir kere en azından bir 15 dakika imandan bir mukaddime yapmam gerekir. Onu almadan ben kadere girmem. Ben kadere girmem. Ha, ondan sonra zaten sorulacak her sorunun cevabı başta verilip gidiyor. Allah kendisine rahmet etsin. Ben bu konuda en çok istifade ettiğim insan İbn-i Teymiye'dir. Rabbim kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Hakikaten muhteşem bir eser yazmış. Belki tercümede bu kadar hastalık yapılmasa, her şey tercüme edilmese belki çok çok daha güzel olacaktı ama İbn-i Teymiye'nin bu çıkan ciltlerinden 8. cilt var. Kaderle alakalı. Hakikaten ben çok istifade ettim diyebilirim. Bu konuda okumak isterseniz bu konuda bu muhteşem bir eserdir. Rabbim güzel okuyup güzelce bu meseleleri anlamayı nasip etsin. Hele hele şu 4 rüknü İbn-i Teymiye burada o kadar güzel işlemiş ki kardeşlerim, kitaptan hiçbir şey anlama, bu 4 rüknü yakala yeter. Rabbim bunu biliyordu. Olmuşu olacağı, gizliyi açığı, kapalı kapılar ardında insanların içinde. Düşünün. Düşünün. Allah ilmiyle her şeyi kuşattı deyince, hele hele getirilen ayetleri bir düşünün kardeşlerim. Kur'an okuyoruz baştan sona. Ne okuduğumuz bile bazen farkına varmıyoruz. Ayet-i Kerime'de ne diyor? Yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki bunda onun bir emri olmasın. Yerin derinliklerinde yaş bir tane olmasın ki Allah'ın emri bulunmasın. Bakın bunlar hep ilimde gelir. Yakaladınız mı? İlim deyince hepsini kapsıyor böyle. Hepsini. Dileme deyince o bir şeye ol dedi mi oluverir. Peki Allah neye ol der? Kendi nefsine zulmü yasakladığı gibi bize de yasaklar. Allah razı olsun. Ebu Said Hoca bu konuyu mükemmel işler. Güzel işler. Bayağıdır Ebu Said'in sohbetini dinlemedim de doğrudur. Doğrudur. Güzel işler. Hoca da güzel işler. Şimdi ilim dediğinde ta yaratılıştan tut, Allah'ın her şeyi kuşatmasından tut, hesabı tut. Mesela dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benim diyor. Onun için meseleleri hep bu şekilde ele almak gerekir. Ol dedi mi her şey olur. Bir şeyin olmayışı da onun ol deyip de olmayışından değildir. Allah'ın kendi yanındaki ilmine binaen olmayandır. Dilemesi, düşünün mesela Adem'in yaratılmasını düşünün, cennetten çıkarılmasını düşünün. Bunların hepsinin teker teker açılması gerekiyor kardeşler. O yaratmayı. Emsalsiz yaratma var. Ve de insanların kendi elleriyle yaptıkları bir şeyler var. Düşünün birisi çiftçidir. Birisi şehirde telefon satar. Çiftçi mi daha çok Allah'ı hatırlar, anar, yoksa Ankara'nın göbeğinde üçkağıtçılık yapan bir telefoncu mu misal? Bizim burada aktarıp üçkağıtçı döndü. Gerçi üçkağıt da kalmadı artık da. Hangisi Allah'ı daha çok hatırlar? Teşahede. Çiftçi tohumu ekti mi kafayı ikide bir göğe bakar. Bulut şuradan mı geliyor, buradan mı? Güneş mi gidecek, bulut mu gelecek? Öyle mi? Telefoncunun umurunda mı? Çok zor hatırlar. Ha, telefoncu hatırlamaz mı? Hatırlar. Ama çiftçilik yapan bir adamınkiyle şehirde yaşayanki aynı değil, değil mi? Göğe bakar. Telefoncu nereden çıkacak ki dışarıya? Akşama kadar girmiş dükkanının içine. Belki güneş bile görmüyor adam. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Ha, yağmur gelse hakikaten rahmet mi olacak? Bulutlar dönene de Allah bilir. Onu da Allah bilir. Buradakilerin hepsini ayrı ayrı bir yapılamak gerekiyor. İnşallah baştan anlatılırsa çok hoş olur. Hidayet siz okursunuz, biz de dinleriz diye yazmış. İnşallah. Aslında İbn-i Teymiye'nin bütün kitabını külliyata bir başlayıp okumayı çok düşündüm. Ama yapmamama bazı sebepler var. Birincisi, ben Kur'an ve sünneti anlatmayı çok seviyorum. Bunun yanında bütün alimlere, İbn-i Teymiye'nin 8. cildi kardeş, külliyatının 8. cildi. Bu muhteşem bir eserdir. Güzel, dikkatlice okunduğunda insana çok şey kazandırır. İbn-i Teymiye, Allah kendisinden razı olsun, kitaplarında Hakk'ı anlattığı gibi batıl ehlinin onlar da şunu der, şunu der, şunu der gibi bir şöyle cevap verilir tipinde birçok meseleleri var. Şimdi okurken mecburen kitaba sadık kalmak da gerekiyor bir yerde. Bu beni okurken çok yorar. Anlatırken yorar. Şimdi adam bir kısmını dinler, Bektaşi'nin hesap. Hoca efendi demiş ki sarhoşken demiş. Bektaşi de tam bu sırada mescide girmiş. Namaza yaklaşma. Hah, ben size demedim mi? Sorulan beni camiye sokuyorsunuz. Bak hoca bana yaklaşma dedi deyip çıkıp gitmiş. Onun hesap da olabilir. Çünkü İbn-i Teymiye'nin kitaplarını anlatırken hak olan da var. Batıl olan insanların batıl sözleri de var. Bilinsin diye nakletmiş. Şimdi adam gelir. Mesela geçenlerde ben bir sohbet ederken birisi buradan bir arkadaşın bir yazı yazdı. Ben de o arkadaşı tanıdığım için kendisi öğretmen, uyardım. Dedim bu cümleyi yazma, hoş bir cümle değil dedim. Ankara'da oturuyor kendisi. Ben sohbete devam ederken herhalde yine kader meselesiydi. Akabinde heba hak sen vardın. Banlayan da daha hak oldu zaten. Akabinde o çocuk, hocam bu dedi İbn-i Teymiye'nin kitabında var. Şöyle cümleye bir daha baktım. Ya bunu İbn-i Teymiye söylemez ama dedim, neyse bakarız dedim, ben geçtim. Bir daha bakmadım. Arkadan bunun maçı olmuş. Bizim daha hakta arkadaşı atmış. Vay sen misin atan? Ondan sonra ben İbn-i Teymiye düşmanı oldum. Kafir oldum, müşrik oldum falan. Bunu yapan Gönenli Ali. Senin attığın Gönenli Ali daha hak. Ha, İbn-i Teymiye'nin o kitabında bu cümle belki vardır ama İbn-i Teymiye'nin değil bu cümle. Bakmadım o cümleye ama İbn-i Teymiye'nin söylemez. Ya bir Mutezile'nin sözü o. Ama arkadaş nasıl okuduysa aynı bu gibi mantık da olabilir. Bu yüzden İbn-i Teymiye'nin kitaplarını seslendirmeyi şimdilik düşünmüyorum. Yaparsam bir mucize olur yani. Hakikaten çok tava gelmiş olurum. Ama hakikaten eserleri okunur. Hakikaten okunur. Muhteşem ilim yüklüdür. Ama bir İbn-i Kayyım'ın kitaplarına bak aynısını diyemem. Allah İbn-i Kayyım'dan razı olsun. Allah kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Mesela düşünün, bir Medarcı Salik'ini okuyorsunuz. Tevhid yüklü. Sonuna kadar tevhid. Bir Şeytanın Tuzaklarını okuyorsunuz. Sonuna kadar bütün tevhidin cüzlerini öğreniyorsunuz. Şeytan nasıl aldatmış? Nasıl yaklaşmış? Kalbin ameline, dilin ameline, kalp nasıl hastalanır? Kalpler kaça ayrılıyor? Tabi oradan başlamış. Değil mi? Seslendirdik. Bak dinliyorsunuz. Belki dinlemeye doyum bile olmuyor. Korkunç bir ilim var. Sonra Zâdül Muâd'ı seslendirdim İbn-i Kayyım'ın. Dinlediyseniz müthiş bir eser. Allah'ından razı olsun. Gerçekten hem de Zâd-ül Mead gibi bir kitabı yanında hiçbir kaynak yokken yolculukta yazmış. Düşünün yani. Sırf yolculukta yazdığı bir şey. Onun başka neyini seslendirdin mi? Ecmain. Ben sadece şartlar düştüm. Çaktırmadan akideyi ekledim. Anlaşılır hale getirdim. Hakikaten şeytanın tuzaklarında bendeki öz olan bilgi neyse çaktırmadan sizlerle paylaşmaya çalıştım. Normalde oradaki ifadeleri kitapta bulamazsınız. 92 tane artı ders oldu yani. O kitaptan çıkarmaya çalışsanız belki o kadar ders çıkaramazsınız. Okusanız belki o kadar dinleyemezdiniz. Allah'a hamdolsun, Rabbim bir şevk verdi, bir gayret verdi. O öyle bitti. Elhamdülillah. Böyle. İbn-i Teymiye'nin kitapları çok muhteşemdir, güzeldir. Allah razı olsun. Allah amellerimizi zayi etmesin. Ama dediğim gibi hatta hemen önümde geçen günü nasıl bir şey yaptıysam, aklıma geldiyse kaç tane kağıt taktım. İşte okurken şu sayfaya geçeyim, bu sayfaya geçeyim diye İbn-i Teymiye'nin bu kaderle alakalı kitabı var ya, tam bir hafta üzerinde çalışma yaptım. Sana gene caydım. Çünkü nerede başlayıp nerede bittiğini insan birden kestiremiyor. Konu bütünlüğüyle okuduktan sonra kestiriyor. Ben şerre sebep olmak istemem. Bir tane insanın benim yüzümden ayağının kayması bana bela olarak yeter. O yüzden korktum ondan. Ama İbn-i Kayyım'ın kitaplarında böyle değil. Allah ondan razı olsun. O çok farklı. Mesela İmam-ı Şafii'nin, Allah kendisine rahmet etsin, o kadar muhteşem eserleri var ki okuduğunuz zaman birilerine reddiye verdiğini hissediyorsunuz. Ama Fırkayı Dalle'nin ismini vermez. Görüşünü de vermez. Ama birine reddiye verdiğini yakalıyorsunuz siz. Ama İbn-i Teymiye'nin kitapları öyle değil. İnşallah bir gün böyle güzel bir fırsat olursa, Rabbim sıhhat afiyet verirse olur. Neden olmasın? Evet. Herhalde inşallah sorunuzun cevabı olmuştur. Rabbim kadere imanı güzel anlayanlardan eylesin. Bu konuda okuyan, ilmini artıran, amellerini güzelleştiren samimi kullardan eylesin. Aslında derse başlamadım. Selamet de kardeş. Cennet vesileniz, salih ameliniz olsun inşallah. Bir cilt mi kaldı? Üçü bir versene Selahattin. Vallahi eski baskılara göre bir cilt değil, fazla kaldı herhalde. 3317'de kalmışız. İşte 700-800 hadis mi var? Ya fırsat olmadı. Damadın da askerliği bitirip gelmesi evi de boş bırakmıyor, biliyor musunuz? 4000, işte 700 hadis falan var kardeşler. 700 hadis falan var. Aslında derslere benim başlamam lazım. Cumartesi pazardı. Arkadaşlar da bayağı bir baskı yapıyor. Bende bir tembellik var. Aynı Kaab bin Mali'nin hesabı. Her gün çarşıya iniyorum çıkıyorum. İniyorum çıkıyorum. Bir haftadır aslında isim ve sıfat tevhidini topluyorum böyle. Dün de bayağı bir yazı yazdım evde. Dün hatta bir ara gece gireyim bir internette bir sohbet edeyim dedim. Ama biraz daha devam etsin. Tevhid üzerinde durmayı düşünüyorum. Tevhidin birinci cüzü, ikinci cüzü, buna bir ağırlık vermeyi düşünüyorum. imandan şimdi şehadet benim burada devamlı eğittiğim, anlattığım kardeşler var. Bunlara bu sene ben hep tevhidi anlattım. Mesela şu tevekküldü, imandı, ihlastı, kalbin amelleriydi. Şu son tevhid derslerini hatırlıyor musunuz? Onlar hep burada. Kızla erkekti yapılan arkadaşlara yaptığım sohbetler onlar. Şimdi bunların akabine tekrar sıfırdan başlarsam onlara ayıp olur. Ama şöyle olur. Haftada bir gün buraya söz veririm. Sıradan buradan ders yaparım. O da olur. Ama böyle giderse bazı imkanlar beni zorlayacak. Herhalde bakalım inşallah. Hayırlısı. Çünkü bizim dükkanın da burada ne olduğu belirsiz. Buralar da kısıtlı oluyor. Herhalde sadece evde internet bırakacağım. Burada burayı da kesmeyi düşünüyorum. O zaman akşamları 2 saat falan ancak devam ederiz inşallah. Bazı kısıtlamalara gitmem gerekiyor. İnşallah hayır olur. O zaman haftada 2 günde buraya yer ayırırsak inşallah hayır olur. Tamam. Zaten internette söz vermiştim İstanbullulara. Ali Sağlık'ın bir burada terbiyesizlik yapması, bazı densizlik yapması. Öbür arkadaşlar da seslenmediler, özür de dilemediler. Ben de onlara başlamadım. Aslında bayram bitimi İstanbullulara derse başlayacaktım. Belli değil ama Melik Gökçe kaybetmez Musa. Hayırlısı. Ben de kendime göre hayır yapayım. İstanbullulara başladığım dersi sıfırdan başlayacaktım. Buradan da canlı verecektim. O zaman hoş olurdu ama düşünmüyorum şu an. Başlamayacağım onlara. Hayır olur inşallah. Burada başlarsan inşallah sıfırdan başlarım. Hayırlısı kardeşler. 16 sene dökümcülük yaptık. Kaç sene burada kaldık? 93, 94, işte 13-14 sene de burada kaldık. Bakalım ömrümüz varsa geri yanır Rabbimiz neyler, neylerse güzel eyler. Bir kardeş vardı Bursa'da. Çekirdek satardı işportada. Önüne gelene bir şeyler anlatırdı. Geçenlerde Selsebil kardeş miydi? Bir sohbet yayınladı. Şöyle bir dinledim. Ulan dedim, bu Uzeyr'in şeyi, Zübeyir'in sesi dedim. Yazdım, bu Zübeyir mi dedim? He dedi. Ben 12 sene önce gördüm bu arkadaşı. Orada parkın orada iş portası vardı. 3 bardağı 1 milyon ve artık neyse o zaman çekirdek satardı bu kardeş. Bak şimdi sohbet yapıyormuş. Sohbetini burada kardeşler yayınladı. Dinlediniz belki de. Misal yani. Kader. Ömrün nerelerde nasıl geçeceğini bilemezsin. Biz hayırda uğraşalım. Hayra talip olalım. Bakarsın Yusuf gibi hapiste tamamlarsınız. Geri yanı bir vezir olursunuz. Ömrünüzün son zamanı. Kim bilir belki Yahya gibi koyun boğazlanır gibi boğazlanırsınız. Belli mi olur? Kim bilir belki İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı davet gibi davet yaparız da ateşin ortasına atarlar bizi. Ateş ona serin olduğu gibi bize de sorun, serin olur. Değil mi? Allah haktan ayağımızı kaydırmasın kardeşler. Önemli olan bu. Allah Azze ve Celle kimseye taşıyamayacağı yükü vurmaz. Biz davetçilerin yaşantıları her zaman sıkıntılı olmalı. Biz rahat yaşayamayız. Rahatlık bize yaramaz. Bana yaramaz. Hoca efendilerin de rahat yaşayanların ilmi olsa da ameli olmaz. İlmi olsa da bekası olmaz. Allah bizleri böyle hayırda kılsın derim. Buyurun. Selamünaleyküm ve rahmetullah.